Ayrım 9.
Homart mı diye sordum. Hayyam diye tekrar etti. Hiç duymadın mı? Beni zor duruma düşürmek istediğini hissederek doğru söylemiyorsun galiba. Hiç de böyle bir at duymadım. Kabuklulardan birinin adını kullanarak eserine imza atan birini ben yazar olarak kabul etmem dedim. Bırak da Homart'ı, Momart'ı bana Scriptis kimi, Cunegonde mi, Rockefeller mi onu söyle. Ama ben doğruyu söylüyorum sende dedi Ido Hausulca. Kitabın adı komik olsa da Homart Keyyam'dan bir şiir kitabı bu. Üstelik ne kadar sıksan o kadar suyu çıkan bir kitap bu. Üzerinde yoğunlaştıkça yeni tatlar alıyor ve bu kitabı okumaktan dolayı zevk duyuyorum. Ve o elindeki süslü püslü olanı ile hiç de değişmek istemem doğrusu. Seninkiyle değişmek mi diye bağırdım. Benimki zaten bana gerekli. İnsan beynini çalıştıran, tarihsel birçok konu hakkında pek çok bilgi ortaya koyan bir kitap bu. Rastlantıyla bulduğum bu hazineyi ölsem bırakmam artık. Hoşgörür bir üslupla pöh dedi Doğa. Sen biraz daha etkilenirsen okuş beyninden olacaksın. Ah Homart'ı okuyacaksın. O zaman ne esinler ne duygular onu böylesine önemli dizeleri yazmaya yöneltmiş daha iyi anlayarsın. Ona bir çeşit sarhoşluk satan bir gezgin de diyebiliriz aynı zamanda. Şiirlerinde çok kullandığı dolce farinente, tatlı rahatlık nakaratı, dünyaya karşı bilgi kişiliğini göstermekte. Ancak bunu yansıtırken bu sarhoşluğu güzel bir üslupta sunuyor. Anlatmak istediklerini şiirin dizelerine bir bir sıralıyor. Bu bence kilovatlar, metreküplerle Herkimer'in ifade ettiklerinin yanında daha yücelten ve gururlandıran görüşler sanırım. Doğa sanatı olan felsefeyi içgüdüsel olarak anlatmakta ise Homart, Herkimer'i bir paragraf, bir yağmur ölçer, 300 bin fersah daha aşar. İşte böylece İdoha ve ben her ikimiz de kendi yazarımızın daha üstün olduğunu ve dünyaya daha fazla mesaj verdiklerini savunmaya başlamıştık. Gece gündüz zamanımızı elimizdeki yapıtlardan en fazla nasıl yararlanabiliriz ona ayırmıştık. Bu kar fırtınası bizim için bulunmaz bir fırsat yaratmış, eğitimimiz için fazlaca harcamamış olduğumuz zamanı şimdi telafi etmek için uğraş vermeye başlamıştık. Eğer kar fırtınası bitince bu kitabı kaldırıp bir köşeye atacağımı düşünüyorsanız işte orada durun. Bana tutup deseniz ki 50 kutuluk 15 santimetre uzunluğunda 12 santimetre eninde maketler yapmamız gerekiyor, size derhal milimetrik ölçümlerde bunun nasıl yapılıp oluşturulacağını ve benzeri konular hakkında sağlıklı bilgiler verebilirim. Mesela hangi hocayı sabahın üçünde kaldırsanız ve vücudunuzdaki tüm kemik sayısını ağzımızdaki dişler hariç sorsanız ya da Senatör Robinson'ın seçilmesi sırasında zencilerin kullandıkları propaganda biçimleri ve yolları nelerdir deseniz size verecekleri cevapları görürsünüz. Diğer tarafta İdoha'nın kitabının ona fazla bir yarar getirdiğine inanmıyorum. Zira her aktarmak istediği şeyi bana aktarırken bunu apaçık gözler önüne sermekti. O halde benim kazancım şu anda daha fazla gibi gözüküyor. Belki tabiri fazla ciddiyetsiz ancak ben İdoha'nın bana anlattıklarından bu Homart Keyyam'ın ifadesi kuyruğuna tava sapı bağlanmış Asibiyat köpeklerinin çıkardığı gürültüleri çağrıştırıyor. Onun dışında o bir Farslı. Pekin köpekleri ve Siyam kedileri dışında değerli bir şey ürettikleri de bugüne değin hiç kulağıma gelmedi. O ilkbahar nihayet içinde altın rezervi olan bir ocak bulduk. Her zaman olduğu gibi elden çıkarmak için girişimlerde bulunduk ve ocağı 16 bin dolara Vala Vala'daki sakallı adama sattık. Sonra da kampımızı iptal edip Salmon River nehri boyunca yürüyüp Rosa adlı o küçük şehre ulaştık. Amacımız burada kalıp yiyip içmek, dinlenmek ve uzun süredir ayrı düştüğümüz keyiflerimize kavuşmaktı. Rosa aslında fazla gelişmemiş ve madencilikle fazlaca ilgisi olmayan bir yerdi. Ovanın ortasına kurulmuş, kalabalıktan ve gürültüden uzak, henüz yozlaşmamış ufak bir tarım bölgesiydi. Ufak bir elektrikli tramvay yaklaşık 5 kilometrelik bir hattı ile yöreye hizmet veriyordu. Idaho ile birlikte yaklaşık bir hafta boyunca arabayla çevre kasabalara geziler yaptık. Zaman zaman da geceleri Otel Bellevue'da kalıp dinleniyorduk. Böylece dünyayı tanıma adına yaptığımız bu geziler ve elimizden düşürmediğimiz kitaplarımızdan edindiğimiz bilgiler bizi daha düzeyli insanlar olma yolunda ileriye götürüyordu. Böylece Rozalılar arasında da gün geçtikçe itibar kazanmakta ve onların arasındaki seçkin yerimizi almaya başlamıştık. En güzel ve özel gecelerin baş konuklarıydık artık. İşte sıcak ve soğuk mezeli, içkinin çeşitleri bulunan bir açık büfeli piyano resitalinde belediye başkanının belediye itfaiyecileri onuruna tertipledikleri bu özel gecede Idaho ile birlikte ilk kez Bayan Ormond Sampson'a rastladık. Çok hoş ve güzel bir kadın olan Bayan Sampson, Rosa şehrinin en seçkin simalarından biri olarak tanınıyordu. Dul kadın aynı zamanda şehrin tek iki katlı evinde sahibiydi. Sarı boyalı bu evde Idaho ile benden başka tam 22 erkek aday daha bayrağını dalgalandırmak arzusundaydı. O gece yenilip içilip program izlendi. Sıra dansa geldiğinde herkes onu dansa kaldırmak üzere birbiriyle yarışmaya başladı. Bana gelince ben de dans için şansımı deneyip bir de üstelik onu eve bırakmak için çok önemli bir fırsat yakaladım. Yolda bana dönerek, "Oh Bay Pratt, şu gecenin güzelliğine bakınız. Yıldızlar ne kadar da parlak," dedi. "Türlerindendir," dedim kendimden gayet emin olarak. "Şu gördüğümüz en büyük olanı, yeryüzüne tam tamına 260 trilyon, 172 milyar, 641 milyon, 839 bin kilometre uzunlukta. Işığını bize ulaştırmak için 90 yıl, 3 ay, 16 günlük bir süre gerekli. 6 metrelik bir teleskop sayesinde 43 milyon yıldızı gözlemleme şansına sahip olursunuz." "Gökyüzü," diye bağırdı Bayan Sampson. "Hiçbir zaman neler olabileceğini bilemezsiniz. Her neyse, hava ne kadar sıcak değil mi? Bu geceki danstan sonra inanın vücudum ter içinde kaldı. Her yanım sırılsıklam hala." "Bunun da izahı var," dedim bilgece. "İnsan vücudunda yaklaşık 2 milyon adet ter bezi mevcut. Bunları ucuca eklemeye kalksanız 11 kilometrelik uzunluk elde edersiniz. İlahi Bay Pratt, sizi duyan da sulama sistemi anlatmakta olduğunuzu sanacak. Kuzum, nereden öğreniyorsunuz tüm bu muhteşem bilgileri Allah aşkına?" "Dünyayı gözlemleyerek Bayan Sampson," dedim. Biraz mağrur ancak tevazu dolu bir ses tonuyla. "Bu küçük gezegene dolaştığımızda etrafta olup bitene göz kulak olarak." "Sizi anlıyorum Bay Pratt," dedi. "Etrafınızda pek çok cahilini olduğu bu kentte sizin gibi kültürlü bir insanın olması çok sevindirici. Oldum olası bilgili kişilere hep kıpta etmişimdir. Arzu ettiğiniz zaman beni ziyarete gelmenizi çok isterim." İşte Sarı Saray'ın kraliçesini böylece etkilemeyi başarabilmiştim. Artık her salı ve cumalarda ona gidiyor ve dünyada olup bitenlerle ilgili bilgileri ve ayrıca doğayı, her kimerin ifadesi, sınıflandırması yolumuyla ona aktarıyordum. Idaho ve diğer 22 Lüteryen ise haftanın diğer günlerinde uğraştığım insanlardı. Idaho'nun Bayan Sampson'a eski bir yazarın mısraları ile nasıl kuru yapabildiğini inanın hayal bile edemiyorum. Ancak onu ziyarete gittiğim bir gün elimde bir sepet yer fıstığı, tam onun sokağına girmiştim ki karşıdan salına salına geldiğini gördüm. Gözlerinde yıldızlar parlıyor ve şapkası gayet çapkın bir ifadeyle sol kaşına düşmüştü. "Oh, Bay Pratt," diye şakadı. "Sanırım Bay Green sizin arkadaşınızdı değil mi?" "9 yıldır," diye yanıtladım. "Ya," dedi. Bir dakika sonra tekrar sürdürdü konuşmasını. "Bu bey bir centilmen midir?" "Şüphesiz. Daha kökenli bir kişiye apaçık gözüken bazı kaliteleriyle, hatalarıyla tutup da centilmen denilemez. Ancak ben yine de en ümitsiz vakada bile, ki bu bay için centilmen değildir, diyemem. İdoha gerek manevi gerekse dış görünüş açısından olsun biraz rüküş bulunabilir. Ancak ben onun için iş dünyasını az çok iyi bildiğim için söylüyorum, en ucuz aşağılık suçları işleyebileceği veya sıkılmaz davranışlarda bulunabileceğini sanmıyorum. Kendisiyle içli dışlı olduğumuz 9 yılı birlikte geçirdik. İşte sırf bu yüzden Idaho'yu suçlamak veya onu suçlu görmek istemem sayın bayan." "Çok doğaldır ki Bay Pratt," dedi Bayan Sampson. "Arkadaşınızı korumak istiyorsunuz. Bunu çok iyi anlıyorum. Ancak bana teklif ettiği şey hangi kadın olursa olsun içindeki uzlaşma hissini zedeler." "Nasıl, nasıl?" diye bağırdım. "Yaşlı Idaho, size ha, bu teklif benden gelse çok doğal karşılardım. Ama bunun onun tarafından yapılması kadar gülünç bir davranış göremiyorum. Durun, şimdi hatırladım. bir kar fırtınası sırasında daha benzer bir komiklikte bulunmuştu. O sıralarda dağda kamptaydık ve kar nedeniyle mahsur kalmıştık. İşte o zaman bozuk ve soysuz bir şiir kitabına kapıldı. Sonunda bu kitap onu baştan çıkarıp tüm davranışlarını değiştirdi. "Çok doğru," dedi Bayan Sampson. "Onu tanıdığımdan beri bana bir şairin şiir kitabından alıntılar okuyor. Yazdıklarına bakılırsa kötü bir yaşam sürmüş olmalı bu yazar. Zannedersem İdoha yeni bir kitap daha keşfetmiş olmalı. Benim hatırladığım ve anlattığım o kitapta Ozan'ın usluplu dizeleri yer alıyordu." Bundan başka bugünkü hareketi de epey sınırlar aşıyor. Bana üzerinde bir zarf iğnelenmiş, bir buket çiçek göndermiş Bay Pratt. Siz bir kadının böyle bir duruma düşürülmesinin nasıl bir yoruma yol açabileceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Rozalılar arasında yerimi biliyorsunuz. Bir an için beni onunla ormanda gezip tozarken, 3 kuruşluk bir şarap testisi olan bu adamla kıkırdaşıp gülüşürken, ağaçlar altında ellerimiz kenetlenmiş olarak otururken düşünün. Çok özür dilerim ama ben henüz aklımı yitirmedim. Böyle tabiatın ortasında sahnelenen bir oyunda da rol almak istemiyorum. Az kalsın unutuyordum. Beyefendi bir de şiir kitabını getirmeyi vaat ediyor. Piknik macerasına bir de Robin Hood eklenecek. Mükemmel bir proje. Evet Bay Pratt, şimdi bu centilmen arkadaşınız için ne yorum getirdiniz acaba? Ah tanrım dedim. Ne diyebilirim ki? Ama inanın Bayan Simpson, İdoha'nın bu davetinde bir çeşit şiir sanatı var. Kötü bir düşünce olduğunu hiç sanmıyorum. Bu yazılanlar bir çeşit şiirin sanatsal uyumu için kaleme alınmış dizeler. Sözlerin bir sanat için uygun dizelere döküldüğünü düşününüz. Gelin birlikte bu dizeleri hayalimizde yaşatalım, gözlerimizin önünde canlandıralım dedim gülerek. Tüm benliğimizde tabiatın fenomenlerini bir bir düşünelim. Şimdiki gibi güzel bir öğle sonrası gökyüzü mavi, güneş sımsıcak ve pırıl pırıl. Oh Bay Pratt, iç bulandırıcı bu şiirden sonra sizden hoş bir teselli duymak ne kadar rahatlatıcı. Durun, henüz bitmedi. Bir ağacın kütüğüne oturuyoruz, her şeyi, insanları ve yazarların densizliğini unutuyoruz. Gerçek güzelliği bulmak yolunda pozitif olgunun ve yasal ölçülerin kalıplarını kullanmak gerekir. İşte Bayan Sampson, bu oturduğumuz ağaç kütüğünde konuşulanlar inanın tüm şiirlerin güzelliğinden daha görkemli olacaktır. Rakamlar bazen ifadelere daha fazla duyarlılık verirler. İşte yine bu ağaç kütüğüne dönelim. Kabuk altı katmanı bize bu ağacın 60 yaşına kadar yaşadığını gösteriyor. 600 metrelik bir derinliğe kadar indiğini düşünelim. 3000 yıl kadar bir zaman sonra kümürleşecektir. He biliyor musunuz? Yeryüzünün en derin madeni Newcastle'a yakın Killingworth'tadır. Bir ayakta 30 kemik mevcuttur. Ayrıca Londra Kulesi de 1841 yılında yanmıştır. Lütfen devam edin Bay Pratt, dedi Bayan Sampson. Ne kadar sürükleyici ve ilginç bilgiler veriyorsunuz. İstatistiklerin bu kadar güzel ve yararlı olduğuna, ilk kez bu denli tat verdiğine tanık oluyorum. Herkimer'den alıntılarımı aktarmaya fırsat bulduğum bu konuşmamızın üzerinden yaklaşık 12 hafta kadar geçmişti. Bir gece korkunç bağırışmalarla yatağımdan fırladım. Ortalık yangın, yangın sesleriyle inliyordu. Yatağımdan çıktığım gibi alelacele üzerime bir şeyler geçirdim ve derhal otelden dışarı koşarak çıktım. Bayan Sampson'ın evinden yükselen dumanlarla şaşkına dönmüştüm. Bağırış çağırış içinde kalabalığı yardım. Sarı köşkün alt katı alevler içindeydi. Rosa'da bulunan herkes, kadını erkeği, çoluğu çocuğu, çığlıklarla itfaiyeyi çağırıyor, oradan oraya koşturup yardım çağırmaya çalışıyordu. Birden 6 itfaiyecinin kollarında İdaho'yu taşıdıklarını gördüm. Yangının çıktığı kata girmek için çabalarken zorla geri döndürülmüştü. Zira içeri girenin sağ çıkmasına imkan yoktu. Bayan Sampson nerede diye haykırdım. İtfaiyecilerden biri kendisini bulamadık diye yanıtladı. Yatak odası 1. kattaymış. Ancak içeri giremiyoruz. Merdiven de olmadığından işimiz daha güçleşti. Ateş hattına iyice yaklaşmıştım. Elimi cebime soktum ve kılavuz kitabımı parmaklarımın arasında buluverdim. Ardından dudaklarımda acı bir tebessüm belirdi. Ve sonra bir kahkaha atmak arzusu duydum içimde. Oldukça gergindim. Belki de bu ani şokun getirdiği bir sinir buhranıydı. Herki, dostum Herki diye bağırmaya başladım. Elimdeki kitabın yapraklarını deli gibi karıştırıyor ve ağlıyordum. Sen hiçbir zaman bana yalan söylemedin. Her zaman Her zaman en zor anlarda benim yardımıma koştun. Hadi yine bir şeyler söyle bana diyerek bağırıyordum. Nihayet gerekli sayfa elimin altındaydı. Kaza anında yapılacaklar sayfa 117. Kitaba deliler gibi atladım ve derhal sayfayı buldum. Parmağım yazının tam üzerinde tir tir titriyordu. İşte Herkimer'in yazdıkları. Gaz veya dumandan dolayı herhangi bir zehirlenme ve soluk kesilmesi meydana gelirse bunun en iyi çaresi keten tohumudur. Gözün dışına bir yerine birkaç adet koyun ve iyileşmeyi bekleyin. Yine aynı hızla kılavuz kitabı cebime koydum ve oradan geçmekte olan bir delikanlıya bir tomar para vererek bana keten tohumu bulmasını, bulduğu takdirde bu aldığından daha fazla parayı kendisine vereceğimi söyledim. Sonra da kalabalığa dönerek avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Bayan Sampson'ı kurtaracağız. Oracıkta ceketimi ve şapkamı çıkarmıştım ki 4 itfaiyeci ve 7 kasabalı beni yakaladılar. Ölmüş bir insanı kurtarmanın gereksiz olduğunu söylüyorlardı. O sırada tavandan çatırtı sesleri geliyor ve benim heyecanım giderek daha da büyüyordu. Şeytansınız siz diye bağırarak ellerinden kurtulmaya çalıştım. Önce keten tohumunu koyacak gözü kurtarmalıydım. Kurtarmalıyım diyerek nefesim yettiğince bağırdım. Bu sözler sayesinde etrafımda şaşkınlaşan itfaiyeciler ve diğer kasabalılardan bir anda kendimi kurtarıverdim. Bir yumruk darbesiyle kendimi öne doğru atmıştım ki kasabalılardan bir adam sıkıca beni tuttu. O can havliyle midesine öyle bir indirdim ki bir domuz gibi ses çıkararak o da yere serildi. Sonra ok gibi fırlayıp eve girmeye çabaladım. Alevler ve duman beni iki kez çok zor durumda bıraktı ancak yılmadım. İtfaiyecilerin de su tazikiyle Bayan Sampson'ın odasına dek tırmanmayı başarmıştım. İçeri girip derhal onu yatağından alarak battaniyeye sardım. Zavallı kadın belliğini kaybetmiş ve baygındı. Onu omuzuma attığım gibi henüz çok fazla alev almamış olan merdivenlerden indirdim. İçerisi düşündüğümüzden daha iyi bir halde olduğundan onu sağ salim dışarı çıkarabildim. Evin 50 metre ötesine, çimenler üzerine kadar taşıdığım Bayan Sampson artık ateşin içinden kurtarılmıştı. Bir anda ortalık karıştı, herkes etrafımızda üşüştü. Ellerinde su olduğu halde üzerimize döktüler. Ve az önceki delikanlı kalabalığı yararak keten tohumlarını bana uzattı. Kaybedecek tek bir saniye bile olmadığını düşünüyordum. Hemen başını battaniyeden kurtararak yüzünü elimle tuttum. O sırada gözlerini açtı ve bana "Oh Bay Pratt, siz misiniz?" "Susun," dedim. "İyileşmeden tek bir söz bile söylemeyin." Kolumu başının altından geçirerek hafifçe avucumun içine koydum. Diğer elimle de keten tohumu torbasını açtım. Olabildiğince soğukkanlılığımı koruyarak içinden aldığım 3-4 tohum tanesini gözünün bir kenarına yerleştirdim. O sırada ihtiyar doktorun 4 nala koşarak bize doğru geldiğini gördüm. Nefes nefese doktorlara has bilgelikle Bayan Sampson'ı tutmaya çalışarak bana o keten tohumlarıyla ne yapmakta olduğumu sordu. "Kutsal görevinizi sizden daha iyi yapacak değilim. Bu konuda size yol gösterme gibi bir ukalalık ise hiç yapmak istemem. Ama lütfen durun doktor. Sizden daha şeytan birinin bu taktiğini uygulamama izin verin." Hemen ceketime yapışarak kılavuz kitabımı açıp 117. sayfayı doktora uzattım. Doktor gözlerini dikkatle satırlar üzerinde gezdirdikten sonra "Eğer hasta yoğun bir dumana maruz kalmışsa bu beyindeki sinir sistemini uyarma açısından önerilmiştir," dedi bana dönerek. Sonra da ekledi. "Ancak Herkimer'ın bu önerisi bu vakaya uygun değil." Doktor Doc kılavuz kitabı eline alarak gözlüklerini tekrar taktı ve birden durdu. "Oh Bay Pratt, çok üzgünüm. Sizin asıl bakmanız gereken paragraf aşağıdaki olmalıydı. Bakın ne diyor. Hasta derhal havadar bir ortama getirilir ve yere sırt üstü olarak yatılır. Keten tohumu uygulamak ise göze kül veya toz kaçması halinde öneriliyor. Ve işte 2 satır üstte yazılı. Ancak yine de bu tedavi bugün bana olanlardan sonra çok iyi geldi sanırım," diyen Bayan Sampson'ın sözleri duyuldu. Başını kaldırdı ve sonra tekrar benim koluma koydu. "Sandy, lütfen öteki gözüne de koyar mısın hayatım?" İşte böyle bir olaydan sonra Rosa'ya yolunuz düşer de buradan geçerseniz çok güzel ve sarı yeni bir ev görürsünüz. İşte burada Bayan Sampson Pratt adındaki bir hanım çok mutlu yaşıyor. Eğer içeri girme şansınız olursa tam girişte holde mermer masa üzerinde ilk gözünüze çarpan eşya kırmızı maraken kaplı Herkimer'in şık kılıflı bir kitabı olacaktır. Uygulanabilir Bilimler El Kitabı adındaki bu kılavuz kitap her zaman bilgiye ve mutluluğa ışık tutmaktadır. Çiftlikteki hekim. Eğer ringlerde olup biteni hiç kaçırmadan takip ediyorsanız, birkaç yıl önce yapılan unutulmaz bir maçı da şüphesiz hala hatırlarsınız. Orta siklette dünya şampiyonası adını ünlü bir nehirden alan güzel bir kentte yapılmıştı. 1 dakika 23 saniye süren maçta gerçek bir hız rekoru kırılmış, otoriteler ise bunun son zamanların en iyi derecesi olduğu görüşünde birleşmişlerdi. Hafızalarda epey iz bırakacak olan bu maç, son yılların en güzel maçı olarak uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı. Spor yazarları bu müthiş olayı anlatırken elbette ki daha renkli, daha abartılı bir üslup kullanmışlar. Tüm şimşekleri bir anda üzerine toplayan karşılaşma, biraz da onların sulandırmasıyla kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. Şampiyon ise sadece ona dersini verdim demekle yetinip, ellerinden eldivenlerini çıkarmış ve sırtını rakibine dönerek seyircileri selamlamıştı. Ertesi sabah San Antonio'ya ulaşan trenden kalabalık bir grup halinde